Ayrım 38, 3. İkiz, Ken Follett, sayfa 457. 49. Bölüm. İçinden bir ses Barrington'a Albay Logan'ın Georgetown evinin araba yolundan çıkıveren siyah Lincoln Mark 8'in peşine düş dedi. Jeanne'nin aynı arabada olduğundan pek emin değildi. Sadece ön koltuklarda oturan albayla Steve'i görebiliyordu. Araba iki kapılıydı. Jeanne arka koltukta da oturuyor olabilirdi. Barrington eline bir şey yapma fırsatı geçtiği için çok sevinmişti. Kaygı ve huzursuzluk üzerine bir de hareketsizlik birince çok bıktırıcı oluyordu. Sırtı ağrıyordu, bacakları kas katı olmuştu. Şu işten vazgeçse, çekip gitseydi ya. İyi cins bir şişe şarapla bir lokantada oturuyor ya da evinde CD'den Mahler'in 9. senfonisini dinliyor ya da Vivi Harpenden'i soyuyor olabilirdi. Ama sonra bu satıştan eline geçecek şeyleri düşündü. İşin ucunda her şeyden önce para vardı. Eline tam 60 milyon dolar geçiyordu. Bir de siyasi nüfuz sahibi olma şansı. Jim Proust Beyaz Saray'a yerleşecek, o da sağlık bakanı olacaktı. Sonuçta eğer başarabilirlerse 21. yüzyıla girerken yeni ve bambaşka bir Amerika, eskiden olduğu gibi güçlü, cesur ve de temiz bir Amerika doğmuş olacaktı. Böyle düşününce de karar verdi, bu pis işleri sürdürmekte inat edecekti. Bir süre ağır seyreden Washington trafiğinde Logan'ı izlemek çok kolay oldu. Dedektif filmlerinde olduğu gibi onları iki araba geriden izliyordu. Mark 8 çok şık araba diye düşündü. Belki fark vererek Town Car'ının yenisiyle değişebilirdi. Sedan araba gösterişliydi ama oldukça yaşlanmıştı. Spor araba daha bir fiyakalıydı. Town Car satılsa kaça giderdi acaba? Sonra pazartesi gecesi zengin olacağı aklına geldi. Fiyakalı görünmek istiyorsa bir Ferrari satın alabilirdi. Mark 8 lambaları geçerek köşeyi kıvrıldı ama hemen arkasından kırmızı yanınca Barrington'ın önündeki araba durdu. Logan'ın arabasını gözden kaybedince küfrü bastı ve klaksona asıldı. Deminden beri aklı başka şeylerle meşgul olmuştu. Silkinmek için başını sağa sola oynattı. Tekrar yeşil yanınca acı bir ses çıkartarak köşeyi döndü ve gaz pedalını kökledi. Birkaç dakika sonra siyah spor arabayı durup ışıkları bekliyor görünce rahatladı. Lincoln Memorial'ın çevresini dolandıktan sonra Arlington Köprüsü'yle Potomac'ı bir boydan bir boya geçtiler. Devlet havaalanına mı yöneliyorlardı acaba? Washington Bulvarı'na girince Pentagon'a gidiyor olmalılar diye düşündü. Şimdi Pentagon'un geniş park yerine inilen yolda onları izlemekteydi. Yandaki dar yolda boş yer bulunca motoru susturdu ve onları uzaktan dikizlemeye koyuldu. Steve ve babası arabadan çıktılar ve binaya doğru yürüdüler. Barrington Mark 8'i iyice inceledi. İçinde başka kimse yoktu. Jeanne geride Georgetown'daki evde kalmış olmalıydı. Steve ile babası ne haltlar karıştırıyorlardı. Peki ya Jeanne? 70-80 metre kadar peşlerinden yürüdü. Böyle şeylerden de nefret ederdi. Onlar merdivenleri hızla çıkarak binaya girdiler. Güvenlik denetiminden geçinceye kadar onları gözden kaybetmedi, sonra da dönmek zorunda kaldı. Barrington buldu. İlk telefonla Jim Proust'u aradı. Şu anda Pentagon'dayım. Jeanne'yi Logan'ın evine kadar izledim. Sonra da Steve Logan'la babasının peşinden geldim. Yoruldum Jim.
Albay Pentagon'da çalışıyordu değil mi?
Evet.
Bunda bir şey yok ki.
Bir cumartesi günü öğleden sonra neden ofisine gitmek istesin ki? Kara kuvvetlerinde geçen günlerimi hatırlıyorum da pekala generalin ofisinde bir poker partisi çeviriyordu olabilirler.
Yaşı kaç olursa olsun sen oğlunu poker oyununa götürür müydün?
Pentagon'da bize zararı dokunabilecek ne olabilir?
Tıbbi kayıtlar.
Hayır dedeciğim, kara kuvvetleri yaptığımız o şeylerin kayıtlarını tutmaz. Bundan çok eminim. Onların orada şu anda ne yaptıklarını öğrenmeliyiz. Bunu öğrenmenin bir yolu yok mu acaba?
Sanırım var. Pentagon'da da dostlarımız yoksa hiçbir yerde yok demektir. Ben bir iki yere telefon edeceğim. Sen beni gene ara.
Barrington telefonu yerine koyduktan sonra gözlerini dikti. Uzun uzun telefona baktı. Deli olmak işten değildi. Sen tut bunca yıl çalış dedin ve bir eser çıkar ortaya, o da neredeyse elinden kayıp gitsin. Şimdi ne yapıyordu peki?
bir iğrenç özel dedektif gibi insanların peşinden koşuyordu. Ne var ki yapabileceği başka bir şey de yoktu. Çaresizlik içinde sinirinden hop oturup hop kalkıyordu. En iyisi gidip arabanın içinde beklemekti. 50. Bölüm. Steve büyük bir umut ve telaşla bekliyordu. Her şey yolunda giderse Lisa'ya kimin tecavüz ettiği ortaya çıkacak ve böylece suçsuz olduğunu kanıtlamak fırsatını yakalamış olacaktı. Peki işler ters giderse ne olurdu? Taramadan bir sonuç çıkmayabilir, tıbbi kayıtlar kaybolmuş ya da veri tabanından silinmiş olabilirdi. Bilgisayar her seferinde size aptalca mesajlar sunabilirdi. Bulunamadı, bellekte yok ya da ona benzer şeyler. Terminalden kapı zilini andıran bir ses duyuldu. Steve hemen gözlerini ekrana dikti. Tarama işi bitmişti. Ekranda çift ad ve adreslerden oluşan bir liste ortaya çıktı. Gene'nin programı görevini yapmıştı. Peki bu yapay döllerin listesi miydi? Heyecanını belli etmemeye çalıştı. İlk iş şu listenin bir kopyasını çıkarmalıydı. Çekmecelerden birinde hiç kullanılmamış bir disket kutusu buldu. Disketlerden birini disket sürücüsüne yerleştirdi. Listeyi diskete çektikten sonra kaptığı gibi kot pantolonunun arka cebine sıkıştırdı. Listedeki adları incelemeye ancak o zaman başlayabildi. Adların hiçbirini tanımıyordu. Bilgisayarın aşağı tuşuna basınca öteki sayfalar çıktı karşısına. Adları kağıtlardan taramak daha kolay olurdu. Teğmen Gamble'a uzaktan seslendi. ''Bu terminalden bir sayfa yazdırabilir miyim?'' ''Elbette'' dedi Teğmen. ''Şu lazerli yazıcıyı kullanabilirsin.'' Yanına gelerek ona nasıl kullanılacağını gösterdi. Steve lazerli yazıcının başına geçti. Büyük bir neşeyle sayfaların çıkışını seyrediyordu. Üçünün Dennis Pinker, Wayne Stettner ve Lisa Hawkins'a tecavüz edenin adlarıyla aynı listede kendi adını da göreceğini umuyordu. Babası hemen arkasında dikilmiş, o da listeye bakıyordu. İlk sayfada yalnızca çift adlar vardı. Üçlü dörtlü grupların adı yoktu. Stephen Logan adı ancak ikinci sayfanın altlarında ortaya çıktı. Adını aynı anda babası da görür. Sen oradasın işte dedi heyecanını bastırarak. Ama bunda bir yanlışlık olmalıydı. Aynı grupta çok sayıda daha başka adlar da vardı. Steve Logan, Dennis Pinker, Wayne Stettner adlarının yanı sıra bir de Henry Irving King, Per Erickson, Murray Cloud, Harvey John Jones ve George Dassault adları vardı. Steve'in sevinci kursağında kaldı. Babası kaşlarını çattı. Bunlar kim acaba? Steve saydım dedi. Tam 8 kişinin adı var bu grupta. 8 mi dedin? 8 ha? Steve o anda anladı. Genetik o kaç tane yaptıysa o kadar dedi. 8 kişiymişiz demek. Babası büyük bir şaşkınlık içinde 8 yapay döl ha dedi. Bunlar ne yaptıklarını sanıyorlar yahu? Taramayla onların nasıl bulunduğunu çok merak ediyorum dedi Steve. Yazıcıdan çıkan son sayfaya bir göz attı. Sayfanın dibinde ortak özellikler elektrokardiyogram yazılıydı. Tamam şimdi hatırladım dedi. Sen bir haftalıkken elektronu çekmişlerdi. Nedenini hiç anlamamıştım. Hepimizin de elektrosunu çekmişler. Tek yumurta ikizlerinin kalpleri benzer oluyor. Hala inanamıyorum dedi babası. Demek tıpatıp sana benzeyen 8 çocuk var. Bir de şu adreslere bak dedi Steve. Hepsi de askeri yüz. Bunların çoğu aynı adreste değillerdir artık. Program başka bilgiler vermiyor mu? Hayır, böylece kişilerin özel hayatlarına karışılmamış olunuyor. Gene onların izini nasıl bulabilmiş peki? Bunu ona sordum. Üniversitede bütün telefon rehberlerini CD-ROM'a almışlar. Oradan istenen sonuç alınamazsa sürücü kimliği kayıtlarını, kredi referanslarını hatta başka başka kaynakları bile kullanmışlar. Özel hayatın canı cehenneme dedi babası. Bunların tüm tıbbi geçmişlerini bulup çıkaracağım. Bu sayede belki bazı kayıtlar bulabiliriz. Canım bir fincan kahve içmek istedi. Buralarda bulunur mu? Bilgi işlem merkezinde her türlü içecek yasaktır. Dökülüp saçılan sıvı şeylerin bilgisayarlar üzerinde olumsuz etkisi oluyormuş. Şu köşede oturulacak bir dinlenme yeri var. İçinde hem kahve hem de Coca-Cola bulabilirsin. Steve ben hemen dönerim dedi. Kapıdaki nöbetçiye bir baş işaretiyle işlemden çıkacağını haber verdi. Dinlenme yerine iki masayla birkaç da sandalye konmuştu. Ayrıca para atılınca sodalı içecek ve kurabiye gibi şeyler veren makineler vardı. İki Snickers çubuk yedi. Yanında bir bardak da kahve içtikten sonra tekrar bilgi merkezine döndü. Cam kapının dışında durdu. Çünkü içeride bir general ile iki de silahlı askeri polisin dışında başkaları da vardı. General babasıyla tartışmaktaydı. Aynı anda kaytan bıyıklı albay da konuşup duruyordu. Steve el kol hareketlerinden hiçbir şey çıkaramadı ama işkillenmişti. Bir şeyler dönüyordu ama ne? İçeriye adımını attı ve kapının yanında durdu. İçgüdüsü ona sakın kendini belli etme diyordu. ''Generalin emir almış durumdayım Albay Logan, sizi tutukluyorum.'' dediğini işitince Steve dondu kaldı. Nasıl olmuştu bu böyle? Bunun nedeni babasının kişilerin tıbbi kayıtlarına göz attığını öğrenmiş olmaları mıydı? Bu ciddi ve önemli bir sorun olabilirdi ama tutuklanmayı gerektirecek türden bir suç sayılmazdı. Başka bir neden olmalıydı. Bu kesinlikle genetikonun başının altından çıkmıştı. Ne yapsaydı acaba? Babası kızgın bir sesle ''Buna hakkınız yok.'' dedi. General sesini yükselterek ''Haklarımın ne olduğu konusunda bana ders mi vereceksiniz albay?'' dedi. Steve'in tartışmaya katılmasının hiçbir yararı yoktu. Ad listesini içeren disket cebindeydi işte. Babasının başı beladaydı ama o bir çaresine bakabilirdi. Steve bu bilgilerle buradan hemen sıvışmalıydı. Geri dönerek cam kapılardan dışarı çıktı. Nereye gittiğini çok iyi biliyormuş izlenimini uyandırmak için hızlı hızlı yürüdü. Kendini bir kaçakmış gibi hissediyordu. Buraya labirentlerden geçerek nasıl girdiğini hatırlamaya çalıştı. İki köşeyi daha döndükten sonra güvenlik kontrol noktasına ulaştı. ''Bir dakika efendim.'' dedi nöbetçi. Steve durdu ve başını geriye doğru çevirdi. Kalbi küt küt atıyordu. Bir an önce işinin başında bulunmak isteyen, bu yüzden başını kaşıyacak vakti olmayan biriymiş gibi ''Bir şey mi var?'' dedi. ''Sizi bilgisayardan çıkarmam gerek. Kimliğinizi görebilir miyim?'' ''Elbette.'' Steve kimliğini uzattı. Nöbetçi önce fotoğrafını gözden geçirdi. Sonra adını bilgisayara tuşladı. Kimliğini geri verirken de ''Teşekkür ederim efendim.'' dedi. Steve koridorda yürümesine devam etti. Bir kontrol noktası daha vardı, ondan sonra dışarıda sayılırdı. Arkasından Caroline Gamble'ın sesi duydu. ''Mr. Logan, bir dakika lütfen.'' ''Lanet olsun.'' dedi. Köşeyi döner dönmez karşısına bir merdiven çıktı. Merdiven basamaklarını koşarak alt kata indi. Onu ırza tecavüz suçlamasından arındıracak adlar üzerindeydi. Bu bilgilerle dışarı çıkmasına kimse engel olamazdı. Birleşik Devletler'in kara kuvvetleri bile. Binayı terk edebilmek için en dıştaki E yuvarlağına ulaşmalıydı. C yuvarlağını geçerek acele acele küçük koridorlardan birine girdi. Yanından temizlik malzemesi yüklü bir golf arabası geçti. Tam D yuvarlağına giden yolu yarılamıştı ki arkasından gene Teğmen Gamble'ın sesini işitti. ''Mr. Logan!'' Kadın hala peşinden geliyordu. Aşağıya geniş ve uzun koridora bağırıyordu. ''General sizinle konuşmak istiyor.'' Havacı üniformalı bir adam ofisinin kapısından başını uzatarak merakla şöyle bir baktı. Neyse ki cumartesi akşamı olduğu için ortalıkta çok az insan vardı. Steve karşılaştığı ilk merdivenden yukarı çıktı. Böylece şişko teğmenin hızı kesilmiş olacaktı. Bitişik katta acele acele bir koridordan geçerek D yuvarlağına ulaştı. İki köşeyi de dönüp yuvarlağı izledikten sonra tekrar aşağı indi. Teğmen Gamble ortalıkta gözükmüyordu. Onu atlatmıştı. Böyle düşününce rahatladı. Çıkış katına indiğinden emindi. D yuvarlağına dönerek bitişik koridora vardı. Burası ona hiç yabancı gelmemişti. İçeriye işte buradan girmişti. Dışarıya çıkmak için koridordan geçtikten sonra daha önce girmiş olduğu güvenlik kontrol noktasına geldi. Neredeyse kurtuldu sayılırdı. İşte tam o anda Teğmen Gamble'ı karşısında buldu. Nöbetçinin yanında kontrol noktasında duruyordu. Yüzü al al olmuştu. Güçlükle soluk alabiliyordu. Steve içinden küfrü bastı. Demek onu atlatamamıştı. Çıkış noktasına ondan önce geldiği anlaşılıyordu. Hiçbir şey olmamış gibi işi pişkinliğe vurmayı düşündü. Nöbetçinin yanına kadar geldi ve ziyaretçi kartını çıkardı. Teğmen Gamble, onu çıkarmayabilirsiniz dedi. General sizinle konuşmak istiyor. Steve ziyaretçi kartını tezgahın üzerine bıraktı. Korktuğunu hiç belli etmeden bir özgüven duygusu içinde ''Korkarım, hiç vaktim yok. Hoşça kalın Teğmen. Yardımınız için çok teşekkür ederim.'' dedi. ''Öyleyse emrediyorum.'' dedi Teğmen. Steve sabırsız bir insanmış havasını takınarak ''Bana emir vermeye yetkiniz yok.'' dedi. ''Ben sivilim. Bana komut veremezsiniz.'' Yanlış bir şey yapmadım. Böyle olunca da beni tutuklayamazsınız. Görüyorsunuz ki üzerimde askeriyeye ait hiçbir şey yok.
Arka cebindeki disketin görülmediğinden emin olmak istedi. Beni alıkoymaya kalkışırsanız yasalara karşı çıkmış olursunuz. Teğmen Steve'den 5-6 santim kadar kısaydı. 30 yaşlarındaki nöbetçiye dönerek sakın dışarı çıkmasına izin verme dedi.
Steve nöbetçiye döndü ve gülerek eğer bana dokunacak olursan bunun bir fiili tecavüz olacağını unutma asker. Böyle bir şey yaparsan yumruğu yersin. İnan bana bunu yaparım dedi.
Teğmen kendisine yardım edebilecek birileri var mı diye etrafına bakındı. Görünürde iki temizlikçiyle bir lambayı yerine oturtmaya çalışan elektrikçiden başka kimse yoktu.
Steve girişe doğru yürüdü. Teğmen Gamble engel ol ona diye bağırdı.
Arkasından nöbetçinin dur yoksa ateş ederim diye bağırdığını işitti.
Steve arkasına döndü. Nöbetçi silahını doğrultmuş ona doğru nişan alıyordu.
Temizlikçilerle elektrikçi hiç kımıldamadan onlara bakıyorlardı.
Nöbetçi silahını Steve'in üzerine doğrulturken elleri titriyordu.
Steve gözlerini dikip namluya bakarken kaslarının kas katı olduğunu hissetti. Bir gayretle şaşkınlığını atlattı. Bir Pentagon nöbetçisinin silahsız bir sivile ateş açmayacağını çok iyi biliyordu.
''Bana ateş etmeyeceksin.'' dedi. ''Ateş edersen suç işlemiş olursun.''
Arkasına döndü ve kapıya doğru yürüdü. Bu hayatının en uzun yürüyüşüydü. Yürüyeceği uzaklık 70-80 metre olduğu halde yürüyüşü yıllar aldı sanki. Sırtının derisi beklemekten yanıyor gibiydi. Eliyle kapıya dokunmak üzereyken güm diye bir silah sesi duyuldu. Birileri bir yerlerden bir çığlık attı.
Steve başımın üzerine ateş etti diye düşündü. Fakat hiç arkasına bakmadı. Kapıdan kuş gibi uçarak merdivenlerden aşağıya doğru koşmaya başladı.
O içerideyken karanlık basmıştı. Park yerini sokak lambaları aydınlatmaktaydı. Önce birinin bağırdığını işitti. Arkasından bir kez daha ateş edildi. Merdivenlerin en alt basamağına ulaşmıştı. Sonra çalılıkların arasında kaybolan patikaya saptı.
Birden karşısına bir yol çıktı ama koşmaya devam etti.
Bir sıra otobüs durağının bulunduğu bir yere gelince ağırlaştı, yürümeye başladı. Duraklardan birinde bir otobüs durmak üzereydi. Otobüsten iki asker indi, bir kadın bindi. Kadının hemen arkasından o da otobüse bindi.
Otobüs hareket edip Pentagon'u arkasında bırakarak park yerinden ayrıldı, ana yola çıktı.
51. Bölüm. Jeannie 2 saat içinde Lorraine Logan'la can ciğeroğlu verdi. Her gün gazetenin Yalnız Kalpler köşesinin tam tepesinde yayınlanan fotoğrafındaki görüntüsünden daha kiloluydu. Çok da güldüğü için tombiş yüzü arada kırış kırış oluyordu. Hem Jeannie'yi hem de kendisini ortak sıkıntılarından biraz olsun sıyırabilmek için aldığı binbir sorunla dolu mektuplardan söz ediyordu. Karşısındakilere hükmetmeye çalışan kaynanalarla görümceler, dayakçı kocalar, iktidarsız erkek arkadaşlar, elle sarkıntılığa bayılan patronlar, uyuşturucu alan kız evlatlar. Hangi konuya değinse Jeannie'ye içinden öyle ya, nasıl da bunu daha önce hiç düşünmemiştim dedirtmeyi başarmıştı. Hava iyiden iyiye serinlerken ön taraçada oturmuşlar büyük bir merakla Steve ile babasının dönüşünü bekliyorlardı. Jeannie ona Lisa'nın tecavüze uğradığını anlattı. Lorraine bu olaydan sonra uzun bir süre böyle bir olayı yaşamamış gibi davranmaya çalışacaktır dedi.
Evet, şu sıralar tam bu söylediğiniz durumda.
Bu 6 ay böyle sürebilir ama eninde sonunda olayı yatsımanın hiçbir anlamı yok diye düşünecektir ve bu koşullara uyum gösterecektir. Bu aşama çoğu kez kadının yeniden normal cinsel ilişki denemesine geçip bundan eski tadı almadığını fark etmesiyle başlar.
Mektuplarında bana anlattıkları bu.
Sizin öneriniz ne?
Sıkça öğütler vermek. Bunun kolay bir çözüm yolu olmadığını da biliyorum.
Tecavüz kadının ruhunu köreltir, önce onu onarmak gerekir.
Dedektif de öğüt vermeyi önermişti.
Lorraine kaşlarını havaya kaldırarak akıllı adammış dedi.
Jeannie gülerek adam değil kadın dedi.
Lorraine sesli sesli güldü. Nedense erkeklerin cinsel alanlarda görev yapmalarından hiç hoşlanmayız. Senden ricam bu söylediklerimi sakın başka yerde anlatma.
Kısa bir sessizlik oldu. O arada Lorraine, Steve seni seviyor dedi.
Jeannie başıyla bu söyleneni onayladı.
Evet sanırım gerçekten seviyor.
Ben anneyim hemen anlarım.
Demek daha önce de aşık oldu.
Sen de hiçbir şeyi gözden kaçırmıyorsun. Evet, daha önce de aşık oldu ama sadece bir kez. Eğer Steve'in rahatsız olmayacağını düşünüyorsanız bana o kızdan söz etsenize.
Olur. Kızın adı Fanny Gallagher'dı. Koyu kızıl dalgalı saçları olan yeşil gözlü biriydi. Kıpır kıpır ve de çok rahat bir kızdı. Ortaokulda Steve'e ilgi duymayan tek kız oydu. Steve aylarca onun peşine düştü ama kız hep direndi. Ne var ki sonunda Steve sevgisini kazandı. Bir yıl kadar çıktılar.
Sizce yattılar da mı?
Yattıklarını biliyorum. Geceyi burada geçirdikleri çok oldu. Bence bu iş için çocukları parkları seçmek zorunda bırakmamak gerekir.
Kızın annesi babası ne düşünüyordu bu konuda?
Fanny'nin annesiyle konuştum. O da aynı görüşteydi.
Ben 3. sınıf bir punkçı kulübünün hemen arkasındaki dar yolda bekaretimi yitirdiğimde daha 14 yaşındaydım. Bu benim için öylesine moral bozucu bir deneyim oldu ki 21 yaşıma gelinceye kadar bir daha kimseyle cinsel ilişkide bulunmadım. Annemin de tıpkı sizin gibi düşünmüş olmasını çok isterdim.
Anne ve babalar uyumlu oldukları sürece katı ya da sevecen olmuşlar bence hiç fark etmez. Çocuklar ne olduklarını bildikleri zaman her çeşit kurala uyum gösterebiliyorlar. Onların kafalarını karıştıran şey tamamen kişisel ve keyfi acımasızlıklardır.
Steve ve Fanny neden ilişkilerini bozdular?
Steve'in bir sorunu vardı. Bence bunu sana kendisi anlatsa daha iyi olur.
Tip Hendrix'le kavgalarından mı söz ediyorsunuz?
Lorraine kaşlarını havaya kaldırarak,
demek sana anlattı. Tanrım, sana gerçekten güveniyor demek.
Dışarıdan bir araba sesi duyuldu. Lorraine kalktı ve sokağa bakmak için evin köşesine doğru yürüdü. Şaşkın bir ses tonuyla,
Steve eve taksiyle dönmüş dedi. Jeannie de ayağa kalktı. Nasıl görünüyor?
Lorraine'in yanıt vermesine vakit kalmadan Steve ön taraçaya gelmişti bile.
Baban nerede diye sordu Lorraine.
Babam tutuklandı.
Aman Tanrım dedi Jeannie, neden?
Pek bilemiyorum. Genetik onun adamları bir şeyler çevirdiğimizi öğrenip ya da öyle sanıp ipleri çektiler sanıyorum. Babamı apar topar götürmek için iki de askeri polis göndermişler ama ben sıvıştım.
Lorraine kuşkucu bir sesle, Steve sanırım bana anlatmak istemediğim bir şeyler var dedi.
Nöbetçilerden biri bana iki el ateş etti.
Lorraine bunu duyunca büyük bir çığlık attı. Galiba başımın üzerine ateş etti. Neyse bana bir şey olmadı.
Jeannie'nin ağzının içi kupkuru oldu. Mermilerin Steve'in üzerine sıkıldığını düşünmek bile onu dehşete düşürmüştü.
Steve ölmüş olabilirdi ama tarama işi tamam. Steve arka cebinden bir disket çıkardı. İşte liste burada. Bekle, içinde neler olduğunu gözlerinle göreceksin.
Jeannie güçlükle yutkunabildi. Ne?
4 yapay döl daha var.
Nasıl olur?
Hepsi 8 tane de ondan.
Jeannie 8 mi oldunuz dedi şaşkınca.
Tam 8 tek yumurta ikizinin elektrokardiyogramını bulduk.
38. ayrımın sonu. Sayfa 470.